Genelde fen bilimlerinden bahsettiğimizde zihnimizde canlanan tablo çok nettir, değil mi? Yani laboratuvar önlüklerinin giyildiği, her şeyin milimetrik olarak ölçülebilir ve kesin olduğu bir dünya düşün.
Kesinlikle. Yani hata payına pek yer olmayan bir dünya.
Aynen öyle. Deney tüpleri, mikroskoplar, adım adım ilerleyen katı hipotezler filan. Hani tıkır tıkır işleyen devasa bir mühendislik harikası, bir kurallar bütünü gibi. Bir deneyi yaparsın, sonucu gözlemlersin.
Ve ortaya çıkan veriyi bir öncekiyle karşılaştırırsın.
Çok net, çok pürüzsüz, tertemiz bir süreç.
Aslında zihnimiz zaten bu yapıyı sever. Yani her şeyin görünür, kanıtlanabilir, etiketlenebilir ve düzenli bir şekilde kategorize edilebilir olması insana inanılmaz bir, nasıl desem, bilişsel rahatlık verir. Beklentiler belli.
Aynen. Adımlar belli, sonuçlar bellidir çünkü. Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var. Şöyle düşün, beynin sürekli olarak odadaki farklı uyaranlara kaydığı, hiperaktivitenin, hani o yerinde duramamanın ve dürtüselliğin günlük yaşamın tam merkezinde olduğu bir zihnin içine girersen, o pürüzsüz laboratuvar ortamı aniden paramparça olur.
O kurallar esnemeye başlar.
Hem de nasıl? Odak saniyeler içinde dağılır ve o tıkır tıkır işleyen manzara tam bir kaosa dönüşür. İşte o noktada tanısal ve eğitimsel sular tamamen bulanıklaşıyor. Ve bugün bu derinlemesine incelemede tam olarak bu bulanık sulara dalıyoruz.
Çok doğru bir benzetme oldu bu.
Teşekkürler. Odak noktamız araştırmacı Gamze Koca tarafından 2026 yılında yayımlanan devasa bir sistematik derleme çalışması. Prizma yönergelerine dayanıyor. Bu araştırma 2016 ile 2024 yılları arasında yapılmış, neredeyse son 10 yılın verilerini toplayan 11 farklı çalışmayı süzgeçten geçiriyor.
Ve tek bir soruya odaklanıyor aslında.
Evet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yani DHB olan öğrenciler, fen bilimleri gibi katı kuralları olan bir alanı nasıl algılıyor ve biz onlara bunu nasıl öğretebiliriz?
Bu aslında eğitim dünyasının karşısındaki en büyük paradokslardan biri.
Değil mi?
Çünkü fen bilimleri doğası gereği çoklu görevler, karmaşık süreçler, eş zamanlı takipler gerektirir. Öyle sadece metni okuyup geçemezsin.
Kesinlikle okuyup geçemezsin. Peki ya beynin sürekli olarak öğretmenin sesinden çok, ne bileyim, sınıftaki saatin tiktaklarına kayıyorsa?
Veya dışarıdan geçen çöp arabasına.
Aynen. Veya yan sıradaki arkadaşının silgisinden çıkan o küçük tıkırtıya. Amacımız seninle birlikte o nöroçeşitlilik gösteren zihnin o laboratuvar ortamında tam olarak ne yaşadığını anlamak ve tabii eğitimcilerin, teknolojinin bu kilidi açmak için ellerindeki kaynakları nasıl kullandığını keşfetmek.
Sohbetin daha en başında o kaos dediğimiz şeyi doğru tanımlamamız gerekiyor bence.
Ne açıdan?
Yani toplumdaki genel algının aksine DHB basitçe çocuğun dikkatini verememesi veya işte şımarıklık yapıp çok hareketli olması durumu değildir.
Çok yaygın bir yanılgı bu.
Çok yaygın maalesef. Bu aslında nörogelişimsel, tamamen biyolojik ve yapısal bir beyin farklılığıdır. Özellikle beynin ön kısmında yer alan frontal lob ile ilişkili yürütücü işlevler dediğimiz bir komuta merkezi var.
Yürütücü işlevler.
Evet, DHB olan bir bireyde bu merkezin çalışma prensibi tamamen standart dışıdır.
Bu yürütücü işlevler terimini eğitim tartışmalarında sürekli bir sihirli kelime gibi duyuyoruz zaten. O komuta merkezinin tam olarak neyi yönettiğini düşünürsek, sanırım mesele gerçekten de sadece odaklanmak değil.
İnan bana, sadece odaklanmak olsaydı işimiz çok daha kolay olurdu.
Hadi ya!
Yürütücü işlevleri zihnimizin bir hava trafik kontrolörü gibi düşünebiliriz. Bu kontrolör sadece uçakların inip kalkmasını izlemez.
Planlama da yapar herhalde.
Aynen öyle. Hangi uçağın hangi piste saat kaçta inmesi gerektiğini planlar, bir işe başlama kararını verir, o iş çok sıkıcı gelse bile sürdürme iradesini gösterir, karşılaşılan bir problemde bilişsel esneklik sağlayıp hemen B planına geçer.
Aha.
Ve en önemlisi çalışma belleğini aktif tutar.
Çalışma belleği mi? Onu biraz açar mısın?
Çalışma belleği, bilgiyi kısa süreliğine havada tutup onunla işlem yapmamızı sağlayan o geçici zihinsel çalışma masamızdır. DHB olan bir zihinde bu hava trafik kontrolörü aynı anda inmeye çalışan, anons yapan, acil durum sinyali gönderen onlarca uçakla başa çıkmaya çalışır.
İnanılmaz yorucu bir tablo bu. Ve incelediğimiz kaynak fen bilimleri dersinin bu hava trafik kontrolörü için neden adeta bir kabus senaryosu olduğunu çok açıkça ortaya koyuyor.
Kesinlikle öyle.
Yani çözüm yollarına geçmeden önce o öğrencinin zihninde yaşanan çöküşün mekanizmasını anlamak zorundayız. Şöyle bir fen dersini gözünün önüne getir. Sen de biliyorsun, tarih veya edebiyat gibi tek bir metni okuyup o metin üzerinden fikir yürütmüyorsun fen dersinde.
Evet, bambaşka dinamikler var.
Soyut kavramlar var. Mesela elektronların hareketi veya yer çekimi ivmesi gibi. Bir de çoklu temsil biçimleri dediğimiz bir şey var.
O çok yorucu işte.
Beyni aynı anda birkaç kanaldan vuran bilgi akışları. Yani öğrenci bir yandan tahtadaki grafiği yorumlamalı, bir yandan altındaki kimyasal formülü okumalı, bir yandan da masadaki o deney tüpündeki renk değişimini gözlemlemeli.
İşte buradaki büyüleyici nokta şu. Bilgiyi organize etme sürecindeki bu aşırı talep, literatürde bilişsel yük, yani İngilizce tabiriyle cognitive load olarak adlandırılır.
Bilişsel yük.
Evet, bilişsel yük. Fen eğitimi doğası gereği muazzam bir bilişsel yük yaratır. Kaynaktaki en çarpıcı bulgulardan biri de şu, aslında DHB'li bir öğrencinin fen dersindeki başarısızlığı veya dersten tamamen kopması, o konuya ilgisiz olmasından veya zekasının yetmemesinden kaynaklanmıyor.
Aha, bak bu çok kritik.
Çok kritik. Öğrenci konuyu çok merak ediyor olabilir. Ancak çalışma belleği zaten dışarıdaki gereksiz uyaranları, o demin bahsettiğin saatin tiktaklarını, dışarıdaki çöp arabasını filtrelemek için tüm enerjisini harcıyorsa, öğretmenin tahtaya yazdığı o üç aşamalı deney yönergesini zihnindeki çalışma masasına koyacak yer bulamaz.
Masa zaten dolu yani.
Kapasite dolmuştur ve sistem resmen çöker.
Pekala, hadi bunu biraz daha somutlaştıralım. Şöyle bir analoji kurayım. Yani fen öğrenmek standart bir beyin için bile zaten kendi başına zorlu, engelli bir maraton koşmak gibiyken, DHB'li bir beyin için bu durum tek tekerlekli bisiklete binerken aynı anda alevli lobutlar çevirmeye benziyor, öyle mi?
Harika bir benzetme, tam olarak bu.
Yani bir yandan dengede kalmaya, sadece o sırada oturup dürtülerini kontrol ederek dikkatini asgari düzeyde tutmaya çalışıyor.
O bisikletten düşmemeye çalışıyor yani.
Aynen. Diğer yandan da o soyut kavramları, formülleri ve üç aşamalı deney adımlarını havada tutmak, o lobutları düşürmemek zorunda. Ve tam o anda birisi gelip, işte öğretmen mesela, şimdi gördüklerini defterine çiz dediğinde,
lobutlar yere saçılıyor, tek tekerlekli bisiklet devriliyor ve o öğrenci o dersten tamamen kopuyor. Zaten incelediğimiz bu 11 araştırmada o lobutların yere düşmesini engellemek için farklı eğitim sistemlerinin ne tür stratejiler geliştirdiğine bakıyor.
Ne bulmuşlar peki?
Verileri incelediğimizde araştırmacıların konuya yaklaşımında devasa coğrafi ve sistemsel bir bölünme olduğunu görüyoruz.
Evet, bu bölünme gerçekten verilerin içindeki en ilginç kırılma noktası. Çalışmayı okurken sen de fark etmişsindir. Araştırmalara baktığımda Türkiye'de yapılan 5 ulusal çalışmanın uluslararası arenada yapılan 6 çalışmadan tamamen farklı bir evrende yaşadığını fark ettim.
Kesinlikle odak noktaları taban tabana zıt.
Türkiye'deki çalışmalar teknolojiyi, beyin dalgaları veya ne bileyim fütüristik çözümlerden falan hiç bahsetmiyor. Tamamen nitel araştırmalar yapılmış. Yani araştırmacılar öğretmenlerle, idarecilerle oturup saatlerce derinlemesine görüşmeler yapmış. Ve tablodan çıkan tek bir tema var.
Nedir o?
Sistemsel hayatta kalma mücadelesi.
Evet, bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Ulusal verilerde odaklanılan o problemler temel bir altyapı eksikliğinin çığlığı. Öğretmenlerin kapsayıcı eğitim konusundaki ciddi bilgi ve öz yeterlik eksiklikleri var. Bireyselleştirilmiş eğitim programı, yani kısaca BEP hazırlamadaki zorluklar var.
Hı hı.
Şöyle bir düşünsene, bir öğretmenin o demin bahsettiğin tek tekerlekli bisikletteki öğrenciye özel bir müfredat tasarlaması bekleniyor ama sınıf mevcudu 40 kişi.
40 kişi.
Ders programı o kadar yoğun ki öğretmenin durup nefes alacak, materyal üretecek, o çocuğa odaklanacak zamanı yok. Bu Türkiye'deki araştırmaların geride kaldığı anlamına gelmiyor. Aksine kapsayıcı eğitimin henüz yapısal temellerinin araştırılmaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
Yalnız burada bir dakika durmak istiyorum. Bu noktada sana ve kaynağa biraz itiraz edeceğim.
Tabii dinliyorum.
Ulusal çalışmalarda sürekli öğretmenlerin o bilgi ve öz yeterlik eksikliğine, BEP hazırlayamamasına falan vurgu yapıldığını görüyoruz.
Evet, kaynak öyle diyor.
Peki ama bu durum faturayı sadece öğretmene kesmek olmuyor mu? Yani makale haftalık ders yoğunluğundan, okulların fiziksel imkansızlıklarından ve yönetim desteğinin sınırlı olmasından da bahsediyor aslında.
Kesinlikle.
Açıkçası ben bu tabloyu okuduğumda faturanın sadece öğretmene kesilmesini büyük bir haksızlık olduğunu düşündüm. Bir öğretmeni 40 kişilik bir sınıfa sokuyorsun, hiçbir destek personeli yok, inanılmaz yoğun bir müfredat var.
Evet.
Sonra da öğretmene dönüp, neden bu DHB'li çocuğa özel robotik eğitim vermiyorsun demek, yani bu öğretmeni zırhsız bir şekilde ejderhanın önüne atmak değil midir? Sorun öğretmenin yetersizliği veya vizyonsuzluğu mu, yoksa sistemi onları imkansız bir göreve yollaması mı?
Olayı tam merkezinden yakaladın şu an. Haklısın, makalenin de bağlam düzeyi bulguları tam olarak bu noktayı işaret ediyor.
Öyle değil mi?
Öyle. Öğretmenler bu devasa eğitim çarkının sadece en uçtaki uygulayıcıları. Fiziksel mekanların kısıtlılığı, okul yönetiminin veya o rehberlik servislerinin yetersiz desteği öğretmeni resmen köşeye sıkıştırıyor. Uluslararası araştırmaların o çok havalı, rahat laboratuvar ortamındaki artırılmış gerçeklik testlerine geçebilmesinin tek bir sebebi var aslında.
Neymiş o sebep?
Onlar kapsayıcı eğitimin o hantal yapısal temellerini çoktan oturtmuş durumdalar.
Yani sınıf mevcutları, materyal bütçeleri falan.
Aynen öyle. Sınıf mevcutları düşük, öğretmen destek mekanizmaları çalışıyor. Altyapıyı sağlamlaştırdığınız an öğretmenin üzerindeki o devasa sistem yükü kalkar ve öğretmen ancak o zaman öğrenci merkezli çözümlere, inovasyona odaklanacak o bilişsel alanı bulur.
Anladım. Yani piramidin en altındaki o temel ihtiyaçlar karşılanmadan zirvedeki teknolojiye uzanamıyorsun.
Aynen öyle.
Peki bu sistemsel uçurumu bir kenara koyarsak, günün sonunda o 40 kişilik sınıfta da olsa, sanal gerçeklik laboratuvarında da olsa o çocuğun fen bilimlerini anlaması gerekiyor, değil mi? Karşılaşılan engelleri anladık. Şimdi araştırmaların bize sunduğu somut, kanıta dayalı çözüm yollarına geçelim.
Orada çok ilginç şeyler var işte.
Üç temel çözüm mekanizması sunuyor kaynak bize. İşin biyolojik temellerine nasıl ustaca inildiğini görüyoruz burada. Birinci yöntem neydi?
Senaryo temelli öğrenme.
Geleneksel eğitimde öğretmenin tahtaya geçip 40 dakika boyunca hücre bölünmesini anlattığı o klasik pasif dinleme modeli var ya.
Evet, hepimizin geçtiği o yollar.
Aynen. Ama bu model DHB'li bir beyin için tam bir işkence. Senaryo temelli öğrenme ise çocukları küçük gruplara ayırıyor ve önlerine çözülmesi gereken gerçek hayattan bir problem atıyor. Öğretmen de orada bir otorite figürü değil, sadece bir rehber. Etkileşimli bir süreç var yani.
Bu modelin neden tıkır tıkır çalıştığını anlamak için DHB'li bir beynin nörokimyasına inmemiz gerekir biraz.
Nörokimya mı? Hadi inelim.
Şöyle, DHB'li bir zihin kronik olarak dopamin açlığı çeker.
Dopamin.
Evet, dopamin ödül, motivasyon ve odaklanmayı sağlayan bir nörotransmitterdir. Standart bir öğrenci, öğretmeni dinlerken asgari düzeyde dopaminle yetinip bir şekilde odaklanabilir. Sıkılsa da dayanır. Ancak DHB'li beyin o düşük düzeyde uyanık kalamaz. Sistemin kapanmaması için ona anlık geri bildirim, sürekli bir heyecan, bir gizem veya bir aciliyet hissi vermelisiniz. Çocuğu sadece pasif bir dinleyici olmaktan çıkarıp, o senaryo içinde bir probleme çözüm arayan bir dedektif rolüne soktuğunuzda ne oluyor biliyor musun?
Ne oluyor? Beyin uyanıyor mu?
Aynen. Beynin ihtiyaç duyduğu o dopamin salgısı doğal olarak tetikleniyor. Beyin ihtiyaç duyduğu yakıtı yani dopamini bulduğu için dikkati dış uyaranlara kaymak yerine tamamen o senaryoya kilitleniyor.
Wow. Demek ki sorun gerçekten dikkat edememeleri değil, standart dersin o beyin için yeterince ödüllendirici bir uyarıda sahip olmaması.
Tam da bu.
Çocuğun dopamin depolarını bir şekilde doldurursan dikkat zaten kendiliğinden geliyor.
Kesinlikle öyle.
Bak, araştırmada beni asıl şaşırtan ikinci büyük bulgu ise bambaşkaydı. Doğa ve gayri resmi öğrenme ortamlarının gücü.
O kısım gerçekten ufuk açıcıydı.
Gamzi Koca'nın bu derlemesi doğa eksikliği bozukluğu diye bir kavramdan bahsediyor. İngilizcesi Nature Deficit Disorder. Çok sarsıcı bir kavram, bunu literatürden çekip çıkarıyor. Bugünün eğitim sistemini bir düşünsene. çocukları floresan ışıklarla aydınlatılmış, dört tarafı duvarla çevrili, o akustik olarak yankılanan beton kutuları hapsediyoruz.
Ve bu kutular demin konuştuğumuz o bilişsel yükü zirveye çıkaran fabrikalar gibi işliyor maalesef.
Doğa eksikliği bozukluğu demek. Gerçekten şok edici.
Öyle. DHB'li bir çocuğun beyni o beton kutunun içindeki her bir yapay uyaranı işlemek için ekstra enerji harcar. Duvarlardaki panolar, o çok parlak renkler, oturduğu sert sandalyeler, kapalı havanın boğuculuğu, doğa eksikliği bozukluğu sadece felsefi bir yakınma değil yani. Fizyolojik bir gerçekliktir bu.
Peki doğaya çıktıklarında ne değişiyor fiziksel olarak?
Araştırmalar özellikle çocukluktan ergenliğe geçişte dış mekan deneyimlerinden koparılmanın dürtüsellik ve hiperaktiviteyi nasıl katladığını net bir şekilde kanıtlıyor. Orman okulları, hayvanat bahçeleri veya hani çok basit bir doğa yürüyüşü sırasında yapılan fen eğitimlerinde olan şey çok farklıdır.
Ne fark var?
Doğa beyni öyle zorlayıcı, keskin ve agresif uyaranlarla vurmaz. Tam tersine yumuşak, tahmin edilebilir ve ritmik uyaranlarla besler.
Su sesi, rüzgar sesi gibi mi?
Aynen, yaprakların hışırtısı, gün ışığının doğal süzülmesi. Bu organik ortam o yorulan hava trafik kontrolörünün sistemini yavaş yavaş yeniden başlatır, ona resmen reset atar.
Kapalı bir sınıfın yarattığı o yüksek zihinsel baskı, açık havanın organik kaosunda sıfırlanıyor diyorsun. Doğa adeta beyni serinletiyor.
Çok doğru bir tanım. Beyni serinletiyor.
Ama tabii gerçekçi olalım biraz da. Yani her okulun arkasında devasa bir orman yok. Ve her gün öğretmenler çocukları alıp doğa yürüyüşüne çıkaramaz.
Maalesef. Çoğu zaman imkansız bu.
Öğretmenler ve öğrenciler çoğunlukla şehrin tam ortasındaki o gri beton binalara mahkum durumdalar. İşte teknoloji ve sistem odaklı üçüncü çözüm yolu da tam olarak doğaya gidemediğimiz bu noktada devreye giriyor anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. Yapay ama etkili bir çözüm.
Araştırmacılar o doğal odaklanma halini yapay yollarla simüle etmek için sistem projelerini kullanmışlar. Yani eğitimsel robotik, artırılmış gerçeklik ki kısaca AR diyoruz ve sanal gerçekliği yani VR teknolojilerini devreye sokmuşlar. Kaynak burada çok ilginç bir hissiyattan bahsediyor. Sanal varlık hissi, İngilizce tabiriyle presence.
O varlık hissi meselenin tam kaybıdır aslında. Şöyle ki sistem eğitimlerinde yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin entegre edildiği uygulamalı süreçlerde bilgi büyük bloklar halinde verilmez, küçük, sindirilebilir parçalara bölünür.
Hı hı.
Öğrenci oturup tam bir saati tahtadaki soyut bir formülü düşünerek geçirmez, bir robot parçası takar, anında bir geri bildirim alır. Yani parça ya çalışır ya da çalışmaz.
Anlık dopamin.
Aynen öyle. Çalışma belleğine ağır bir şekilde yüklenmek yerine bilgiye elleriyle dokunarak dışsallaştırır. Öğrenme süreci somutlaşır.
Bak bu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kısımlarını makalede okurken hep aynı benzetme zihnimde canlandı benim.
Neymiş o?
İşte işin gerçekten ilginçleştiği nokta burası bence. Aslında bu teknolojileri bir sınıfta kullanmak, DHB'li bir öğrenci için bilişsel bir aktif gürültü önleyici kulaklık takmak gibi bir şey. Haksız mıyım?
Harika. Gerçekten çok mantıklı bir analoji.
Değil mi? Yani uçağa bindiğinde o motorun uğultusunu kesmek için kulaklığı takarsın ve aniden çevrendeki her şey susar, sadece müziği duyarsın. O sınıfta düşün 40 kişinin olduğu, saatin sürekli tik takladığı, floresan ışığın cızırdayarak beyni yorduğu bir ortamdasın. VR gözlüğünü taktığı an o çocuk, dış dünyadaki o çeldirici, dikkat dağıtıcı tüm uyaranlar anında kapanıyor.
Yok oluyor.
Aynen. Geriye sadece etkileşime girmesi gereken o üç boyutlu dönen molekül yapısı kalıyor mesela veya kalp anatomisi. Sinyal muazzam güçlenirken gürültü tamamen sıfırlanıyor.
Aktif gürültü önleyici kulaklık analojisi o nörolojik mekanizmayı kusursuz açıklıyor bence. Çünkü beynin o doğal filtreleme yeteneği zayıf olduğunda, o yürütücü işlevler aksadığında filtreleme işini dışarıdan bir teknolojiyle, yapay bir çevreyle sizin yapmanız gerekir.
Protez gibi bir nevi.
Aynen, bir protez gibi. Sanal gerçeklik bunu fiziksel olarak öğrencinin görüş açısını daraltıp tüm o gereksiz görsel ve işitsel veriyi keserek yapıyor. Böylece öğrencinin o meşhur bilişsel yükü radikal bir şekilde düşüyor. Sistem o an etraftaki 50 farklı şeyi takip etmek zorunda kalmıyor.
Sadece o ana, o göreve kilitleniyor.
Kesinlikle.
Kaynağımızdaki tüm bu dağınık bulgular Gamze Koca'nın bu muazzam derlemesinde tek bir birleştirici vizyona bağlanıyor finalde.
Evet, o model çok kıymetli.
Yani eğitimi bir bütün olarak ele almamız gerektiğini söylüyor kaynak. Sadece doğaya çıkarak veya sadece bir tane pahalı VR gözlüğü satın alarak ya da sınıfta oyun oynatarak bu işin çözülemeyeceğini araştırmacılar da çok iyi biliyor.
Tek bir sihirli değnek yok yani.
Yok tabii. Çalışmanın sonunda bütünleşik kavramsal model adında 5 bileşenli devasa bir ekosistem tasviri sunulmuş. Bu aslında birbirine kopmaz bağlarla bağlı bir çarklar bütünü.
Kesinlikle öyle. Gamze Koca bize sadece böyle kullanat taktikler vermiyor, çalışan canlı bir organizma tanımlıyor. Bunu büyük resimle ilişkilendirirsek, ilk unsur öğrenci. Yani onun o anki motivasyonunu, çalışma belleğinin sınırlarını ve o günkü duygu durumunu merkeze almak zorundasınız.
Merkezde çocuk var.
Evet. İkincisi öğretim stratejisi. Öyle uzun, destansı, uyutucu anlatımlar yerine kısa, çok net yönergeler vermek, görsel destekler kullanmak ve her adımda demin dediğimiz gibi anında geri bildirim sağlamak.
Hı hı.
Üçüncüsü bağlam. İşte o demin tartıştığımız Türkiye araştırmalarının boğuştuğu kısım tam olarak bu. Sınıf iklimi zehirliyse, öğrenci kendini o 40 kişinin içinde dışlanmış hissediyorsa, okul müdürü öğretmene en ufak bir materyal desteği olmuyorsa, ilk iki adım anında çöker.
Çöker tabii. Temel yok ki. Dördüncü unsurda o demin bahsettiğimiz gürültü önleyici kulaklık etkisini yaratan teknoloji ve sistem entegrasyonu sanırım.
Aynen öyle. Onu da sisteme entegre ediyorsun.
Ve son olarak beşinci unsur öğrenme çıktıları. Yani olayın sadece çocuğun o çoktan seçmeli testten aldığı puan olmadığını kabul etmek. Fen okuryazarlığı gelişti mi? Laboratuvarda bir arkadaşıyla kavga etmeden sosyal etkileşime girebildi mi? O tahammül sınırı biraz olsun genişledi mi? Bunları bir başarı ölçütü olarak kabul eden bir final noktası.
Bak bu beş parçalı ekosistem bize çok net bir mesaj veriyor bence. Başarılı bir eğitim, bilişsel yükü azaltmak. Bunlar mucizevi tek bir teknolojik aletle veya kendini feda eden bir süper kahraman öğretmenle tek başına yapılamaz.
Sistem çalışmalı.
Kesinlikle. Öğrencinin zihninin işleyişi, öğretmenin pedagojik becerisi, o okulun fiziksel iklimi ve materyallerin etkileşimi aynı anda tam bir uyum içinde çalışmak zorundadır. Aksi takdirde demin senin dediğin o tek tekerlekli bisiklet üzerinde ne kadar dengede durmaya çalışırsan çalış mutlaka devrilir.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Sen neden bunu önemsemelisin? Şu an bizi dinlerken iyi ama ben bir okul müdürü değilim. Fen bilimleri öğretmeni de değilim. Ya ben mühendisim, ben tasarımcıyım. Bu makale neden benim hayatıma dokunsun ki diye düşünüyor olabilirsin.
Çok doğal bir soru.
Şöyle bir etrafına bak. O nöroçeşitlilik özellikleri gösteren DHB belirtilerine sahip kişiler sadece o lise veya ortaokul sıralarında değiller ki. Onlar senin yan masanda oturan iş arkadaşın, projedeki ortağın, belki en yakın aile üyen, çocuğun veya doğrudan sensin.
Hepimizin içinde olduğu bir toplum bu.
Aynen. Onların toplantılarda sürekli dikkatinin dağılması, karmaşık bir projeye başlarken bir anda donup kalması veya o verilen uzun, bitmek bilmeyen talimat listesini yüzüne boş boş bakarak anında unutması, zekalarıyla, yetenekleriyle veya umursamazlıklarıyla ilgili bir durum değil.
Asla değil. Bilişsel yükle ilgili.
Evet. Sorunun, bilginin onlara sunuluş biçiminde yattığını idrak ettiğin an her şey değişir. Onların o hava trafik kontrolörünü çökerten devasa bilişsel yükü fark ettiğinde inan bana iletişim stratejini baştan yazarsın.
Mesela e-postalarda bile.
Kesinlikle. Uzun, yoğun paragraflarla dolu destan gibi bir mail atmak yerine bilgiyi madde madde, kısa yönergelerle ve belki görsel desteklerle sunmaya başlarsın. İnsanların kapasitesini anlamıyorlar diye yargılamak yerine bilginin aktarım kanalındaki o gürültüyü nasıl kısabileceğini düşünürsün. Bu farkındalık sadece bir lise sınıfının değil, senin insan ilişkilerinin, iş hayatının dinamiğini kökünden değiştirebilir.
Çok doğru. Eğitim dediğimiz şey zaten aslında iletişimin en rafine halidir. Bilgiyi karşındakinin zihinsel modeline göre uyarlamak hem ciddi bir empati gerektirir hem de stratejik bir zeka. Bu incelediğimiz makalenin yani fen eğitimini çok aşan asıl değeri de bence tam olarak bu üniversal mesajında gizli.
Kesinlikle öyle. Süremizin de yavaş yavaş sonuna gelirken, bugünkü bu derinlemesine incelemenin ana noktalarını zihnimizde şöyle kısa ve vurucu bir şekilde sabitleyelim.
Harika olur.
Bugün, Gamze Koca'nın 2016 ile 2024 yıllarını kapsayan devasa araştırması üzerinden gördük ki, DHB, fen bilimleri gibi karmaşık, çoklu işleme dayalı alanlarda aşılması gereken devasa bir yürütücü işlevler dağıdır.
Evet, oldukça yüksek bir dağ hem de.
Çalışma belleği ve o dürtü kontrolü sorunları, katı laboratuvar kurallarını saniyeler içinde çökertebilir. Bir yanda ulusal boyutta öğretmenler sistemin o ağır yükü altında hayatta kalmaya çalışıyor, diğer yandaysa araştırmalar teknolojinin sınırlarını zorluyor.
Bir uçurum var orada ama çözümler de net.
Aynen. Ancak o dopamini tetikleyen senaryo temelli eğitimler, doğanın sunduğu o muazzam bilişsel resetleme imkanı, sanal gerçekliğin aktif gürültü önleyici kalkanı ve o saydığımız 5 bileşenli bütünleşik eğitim modeli sayesinde. Bu aşılmaz dağ, tırmanılabilir, hatta keyifli bir tepeye dönüşüyor.
O lobutlar havada kalabiliyor yani.
Kesinlikle. Lobutlar havada kalabilir. Öğrenci o tek tekerlekli bisikletten düşmeden dengede kalabilir. Ancak bunun için bilgiyi sunuş şeklimizi o zihnin gerçekliğine, nörolojisine uydurmamız gerekiyor.
Tamamen öyle.
Tam da bu noktada sohbetimizi bitirirken senin kendi kendine düşünmen için daha önce tartışmadığımız yeni ve kışkırtıcı bir soru bırakmak istiyorum ortaya.
Heyecanla dinliyorum.
Bugün DHB'li zihinler için o kısacık net yönergelerin, anında geri bildirim veren senaryoların, etkileşimi kat kat arttıran sanal gerçekliğin ve sınıfın o boğucu havasından çıkıp doğayla buluşmanın ne kadar hayati olduğunu uzun uzun konuştuk. Bilişsel yükü azaltılmış ve dopamin üreten bu sistemi özel gereksinimli bir azınlığı kurtarmak için tasarlanmış harika bir reçete olarak övdük.
Evet, hep oradan yaklaştık konuya.
Ancak şunu düşünmeden edemiyorum. Acaba biz bu reçeteyi özel gereksinimli olmayan eğitim sisteminin tamamına uyarlasaydık ne olurdu?
Wow! Bak bu çok derin bir soru.
Düşünsene, belki de sistemin o kağıt kalem odaklı, 40 dakika boyunca tahtaya bakıp sessizce ve pasifçe dinlemeyi dayatan o korkunç ezberci yapısı içinde normal olarak etiketlenen milyonlarca öğrenci de şu an gereksiz yere acı çekiyordur.
İlla tanı almasına gerek yok yani.
Aynen. Onların çalışma belleği belki tamamen çökmediği için sadece susup dayanıyorlardır, tolere edebiliyorlardır. Ama aslında onlar da o dersten aynı şekilde kopuyor ve bütün o güzel potansiyellerini harcıyorlardır.
Sırf gürültü çıkarmıyorlar diye sorun yok sanıyoruz.
Tam da bu. Ya aslında sadece özel gereksinimli çocuklar değil de insan zihninin doğasına kökten aykırı olan tüm bu geleneksel eğitim sisteminin kendisi devasa bir DHB tedavisine ihtiyaç duyuyorsa.
Gerçekten çarpıcı bir perspektif.
Ya o karmaşık, bulanık, kurallarla dolu laboratuvarı herkes için daha net, daha eğlenceli ve öğrenilebilir hale getirmenin yolu sadece bu çocukların, o kırılgan zihinlerin bize gösterdiği o zorunlu reçetede gizliyse?
İnsan zihninin doğasına uygun olan zaten budur belki de.
Belki de. Bunu düşünmeye kesinlikle değer bence. Bizi dinlediğin ve bu derinlemesine incelemede, bu keyifli sohbette bizimle birlikte olduğun için çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Şimdilik hoşça kal.